Ayrım 3.
1966'dan sonraki dönemde Sabancı ailesi olarak büyük bir gelişme sağladık. Geometrik bir silsileyle büyüdük, ülke ekonomisinde ön sıralara vardık. Çünkü biz hazırdık, bilgimiz, deneyimimiz vardı, ileriye ait tasarılarımız, programlarımız vardı. Ama 1966 yılı Türkiye'de ekonomik bir patlama ve büyümenin, bütün işleri büyük çaplı düşünmenin de başlangıcıydı. Yani ortam da en az bizim kadar hazırdı. Modern teknolojiyi kullanıyorduk, büyük çaplı işler için teknik ve yönetici eleman bulabiliyorduk. Hayat büyük bir laboratuvar, sınırsız bir iş ve çalışma alanıdır. Amacınız olacak, gözlemesini, izlemesini bileceksiniz, ilişkileri değerlendireceksiniz, analiz ve sentez yapmasını öğreneceksiniz. 1981 Mart'ında bir iş seyahati münasebetiyle Amerika'daydım. Çocuklukta geçirdiğim hastalığın kalbim üzerindeki tahribatını inceletiyorum. Houston'da ünlü doktor Cooley bir akşamüstü beni muayene etti ve yarın sabah ameliyat olacaksın dedi. Şimdi buna sadece şans, tesadüf, kader demek yetmez. O tesadüfü yaratan benim davranışımdır. Amerika'da mevcut tıbbi imkanlardan yararlanma şansını kullanabilecek bilgilerim var. Daha önce pek çok kişinin bu hastanede tedavi gördüğünü ve yeni bir hayat kazandığını biliyorum. İmkanlarım mevcutken fırsattan yararlanmayı düşünmek için hazırlıklıyım. Babam hazırlıklı değildi, ölümü kabul etti. Zenginiz diye ölmeyecek miyiz diyordu. Modern tıp tekniğinin insan ömrüne yeni bir süreç kazandırdığından, o da bizler de pek haberli değildik bundan 15-16 yıl önce. Oysa ben hiç hesapta olmayan yeni bir ömür kazandım. 1981 baharında büyük bir haksızlığın da farkına vardım. Tesadüflerin, fırsatların, şansın ancak onları kullanmaya, yakalamaya hazırlıklı olanlara gülmesi çağımızın bir dramıdır. Bütün insanlar başarılı, verimli, mutlu olmaya layıktır. Görevimiz sadece kendimiz için değil, bütün insanlar için daha güzel bir dünya yaratmaktır. Zamanla oluşan Sabancı karakteri, hayat insanı yoğuruyor. Hayatta doyamadığım bir şey varsa o da para değil, çalışmaktır. Çünkü çok kısa sürede harcayamayacağım kadar paraya, bana yetecek kadar varlığa kavuştum. Ama çalışmak, bir işi başarmak paradan farklı şeylerdir. Futbolcunun gol atması, bestekarın eserini tamamlaması gibi bir şey. Biz çalışmayı babamızdan öğrendik. Çalışmayı seven insan yanındakini de çalıştırır. Bir bestekar eseri çalınınca beğenilmesinden, alkış seslerinden nasıl zevk alırsa, ben de yatırımın tamamlanmasından, makinelerin şakır şukur işlemesinden, çıkan ürünleri görmekten öyle zevk alırım. İşte doyamadığım zevk budur. Bu alışkanlıktan vazgeçilemeyeceğini de anladım. Kalp ameliyatından sonra doktorlar bana daha az çalışmayı, daha kontrollü yaşamayı öğütlediler. Bir süre kendimi frenledim. Baktım olmuyor, freni koyuverdim. Böyle mesut olabildiğime göre devama karar verdim. Allah'ın izin verdiği kadar hizmet verme, başarma, kazanma zevkini sürdürmeye niyetliyim. Nasıl ki bir koşucu finalde ipi göğüslediği zaman başarısını görebiliyorsa, biz de başarımızı, çalışmalarımızın, uğraşımızın sonucunda, istihdamda, üretimde, kârda, daha çok vergi ödemede görürüz. Bir yarış bitti mi yenisi başlar. Bir koşucu hiçbir zaman hayatında bir kere koşup tek bir yarış kazanmak amacıyla hazırlanmaz. Dünyanın her köşesinde rekabet büyük kamçıdır. Bu kamçı ifrata kaçmayacak şekilde insanlar üzerinde dolaşmalıdır ki insan daha ileriye koşma arayışında olsun. Yarışma duygusu insanları daima dinamik tutar. Ben önde koşanlardan biri olmaktan mutluyum ve bunun için Allah'a şükrediyorum. Cebimde bir boncuk, ayrıca bir de muska taşırım. Elbise değiştirirken hep onları da değiştiririm. Ondan ona, bazen boncuğu iğneyle bir yerime taksam diye düşünürüm. Ona da vaktim olmaz, elbise değişirken alıp cebime koyarım. Bazen büyük davetler yaparım. Kalabalık gelip gittikten sonra karı koca bekleriz. Dur bakalım ne kırılacak, ne düşecek diye. Nazar diye bir olayın varlığını kabul ediyorum. Mesela yeğenlerimden birisinin nişanı vardı. Ertesi gece bir şangırtıyla uyandık. Arka merdivenin üstündeki koca avize yere düşmüştü. Yine büyük bir yemek gününde davet sona erince dağılınca misafir tuvaletinde yangın çıktı. Buna benzer 2-3 olay daha oldu. Annem söylerdi, oğlum nazar değer diye. En çok yılandan korkarım. Bir aslanla ormanda yapayalnız karşılaşmışım, aslan beni parçalamış ya da bir yılanla karşılaşmışım, yılan beni sokmuş. Ben aslanı tercih ederim. İnanıyorum bazı insanlar şanslıdır. Allah bazı insanlara doğuştan şans verir. Bazı insanlara rastlamışımdır. Para kazandırtmaya çalışırım. Şuna yardım edeyim, şu alışverişin içinde bir pay çıkarayım demişimdir. Olmamıştır. O adamın kısmeti yoktur. İş sevgisi, iş bilgisi noksan diyemeyiz. Bir adam durup dururken pamuk almaya başlamıştır. Pamuk işi kötü gitmiştir. Tekstile girmiştir. İyi giden iş kötü gitmeye başlamıştır. Vermeyince mamut ne eylesin Mahmut diye bir atasözü vardır. Hayatta bu atasözünün doğruluğuna, bazı kimselerin şansının, kaderinin, kısmetinin Allah tarafından bir sebeple bağlandığına şahit oldum. Çok sevdiğim Cemil Gözü Yeşil isimli bir arkadaşım vardı. Ben Allah'ın oğlu Mustafa Salihoğlu ile birlikte Adana Erkek Lisesi'nde okurken, Cemil Gözü Yeşil de Kemal Özgür ile birlikte Adana Ticaret Lisesi'nde okuyordu. Ama biz dördümüz bir araya gelir arkadaşlık ederdik. Ben sanayi konusundaki çabalarımı ilerletirken Cemil Gözü Yeşil de çiftçilik yapmaya, bu arada ufak tefek alım satımlara girmeye başlamıştı. Kendisini çok sevdiğimden onu biraz kollamak, para kazanmasına sebep olmak isteğine kapıldım. O zaman Adana'da pamuk ticaretinde koçan alıp satmak iyi para getiriyordu. Koçan bir anlamda pamuğun tapusudur. Pamuk depoda yer değiştirmeden koçan alıp satıldıkça sahip değiştirir. Koçanı ucuz alıp pahalı satan kâr eder. Pahalı alıp ucuz satan zarara uğrar. Ben Cemil Gözü Yeşil'in babasından bir miktar sermaye istedim. Bu sermayeyi bizim bu işe tahsis ettiğimiz paralara ekledim. Koçan alıp satarken biliyoruz ki bunun yarısı Cemil Gözü Yeşil için. Kârın zararın yarısı onun. Şu Allah'ın işine bakın ki sadece kendimiz için koçan alıp sattığımıza kâr ediyoruz. Ne zamanki Cemil Gözü Yeşil'le ortak alım satım teşebbüsümüz olsa sonuç zarar. Sadece koçan işi değil, başka konularda da alım satımı Cemil Gözü Yeşil üzerinden geçirip ona bir menfaat sağlamaya teşebbüs ettim. Bütün çabalarım boşa gitti. Anladım ki Allah Cemil Gözü Yeşil'in kısmetini bağlamış. Ne kadar zorlasan para kazandıramıyorsun. Tersine zorladıkça zarar ediyor. Batıl denilebilir ama Allah vermeyi ahdetti mi, Allah veriyorum dedi mi kimse durduramaz. Allah bana verdi çok şükür. Ve o kadar geniş ki Allah'ın hazinesi, o kadar hudutsuz ki. Babam oğlum Allah'tan iste derdi. Onda hudutsuz var. Ortağın aranızdaki menfaat bölüşmesinde kantarın topunu kaçıracak ölçüde hesaplara gittin mi aranızda sürtüşmeler başlar. Kavga dövüşe gider, iş bozulur. İkiniz el ele verin de hızla yürekten çalışın. Birbirinizin hakkına göz dikeceğinizi Allah'tan isteyin. Yukarıda hudut yok, Allah'ın hazinesi bol. Servetin yaşamla ilgisi bir sınırı, ölçüsü var. Bunu aştıktan sonra insanın bir alakası kalmıyor. Rakamlar beyannamelerde vardır. İfade ettiği şeyler insanlara göre değişiyor. Yeniden dünyaya gelsem gene sanayici olurdum. Cumartesi pazar yok, bu ne kadar ağır iş diyorum ama gene de bu işi yapardım. Bazen soruyorum kendime, 70 yaşına geldin, koş koş koş, deli koyun gibi koşuyorsun, ne arıyorsun, nereye koşuyorsun, ne olacak bu koşmanın sonu? Uyku yerinde değil, gece gündüz çalışma, ne yapacaksın, ne olmak istiyorsun, aradığın nedir? 5 fabrika daha yaptın, 5 mektep daha yaptın, yavaşla diyorum ama sonra bakıyorum ki ben bu işi çok seviyorum. Sabahleyin kalkar kalkmaz tıraş olmaya başlarken kafamdaki keçiler de içeriden harekete geçer. Aceleleri var. Bir an önce dükkana gideceğim, kahvaltı sofrasına gelirim. Karım ve çocuklarımla en güzel geçen zamanlarımız sabahın ilk saatlerindeki bir saatlik beraberliğimizdir. Özel sorunlarımızı, günlük işlerimizi konuşuruz. Sadece kendimize ait zamanı yaşarız. Ben pijamalarımla, eşim sabahlığıyla rahat ve dertlerden uzak kalmaya çalışırız. Evde yaptığımız, sacın üzerinde pişirdiğimiz yufka var ya, işte onların kırıntılarını severim. Biraz beyaz peynir, şekersiz çay. Benim kahvaltım. Bu durum 3-5 dakikayı geçmez. Yani kahvaltıyı sünepe ederim. Öğle yemeğine genellikle gitme alışkanlığım yoktur. Bir önemli sebep, kıramayacağım iş olursa onlar hariç. Akşamları ya bir yere davetliyimdir ya da bana gelen giden vardır. Haftanın en azından 5 günü hürriyetim kendi elimde değildir. Bu belki başkalarına zevkli gibi görünür ama bana yorgunluk veriyor. Keyif almak yerine görev yapmaya dönüşüyor. Akşamları da bu tip davet sofralarında uzun kalmak gerekiyor. Benim gibi yemekte freni bozuk bir adam için bu uzun kalmalar iyi değil. Akşam yerim. Onun için gündüz yemeğimi kâr sayarım. Sabahleyin fukara bir kahvaltıdan sonra öğle yemeği yememiş bir kişi olarak akşamları oruç açar gibi yemeğe saldırıyorum. Tıbba göre tam yanlış ama ben alıştığım yolda devam ediyorum. Amerika'daki doktor sen bugüne kadar böyle aceleci yaşayarak gelmişsin, mutlusun, öyleyse devam et dedi. İştahım çok. Gece bir davetten geldiğimde buzdolabının kapağını açarım. Diyelim ki etli fasulye var. Ver kaşığı ben yiyeyim. Hanım der ki, ya bu yenmez, buz gibi yağı donmuş, ısıtayım. Boş ver hanım ben yerim derim. Çok iştahlıyımdır. Taştan yumuşak her şeyi yerim. Yeter ki benim dişimi kırmayacak olsun. Dişim öğüttü mü tamam. Bu mide beni nasıl götürüyor, nasıl isyan etmiyor, buna şaşmamak mümkün değil. Mutfağı severim. Avrupa'ya gittiğimizde otel yerine pansiyonda kalmayı tercih ederiz. Sebep mutfak var. Herkesin bir hobisi var. Ben de mutfağa girip bir şey yapmayı severim. Dinlenmek için yaparım. Yalnız hanımın dehşetli şikayeti vardır. Çok fazla kapkaçak bulaştırıyorum. Bir de elim sakardır, çok şey kırar dökerim. En fazla su böreğini severim. Karım da Kayseri'de olduğundan o da ona alışmıştır. Hamuru evde yoğurup oklavayla açıp haşlayıp pişirmenin zevki başlarıdır. Çok ince olacak. Sonra tavuklu pilav, kuru fasulye, bulgur pilavı, domates bol. Tatlıyla Allah'tan alakam yoktur. Kebap pide içinde, aşlama su veya şalgam suyu. Bir ara 108 kiloydum, içki de içerdim. Uzun bir gecede birkaç duble rakı veya 2-3 duble viski içerdim. Sonra viskinin beni acıktırdığına inandım. Onun için artık içmiyorum. Kış aylarında greyfurt veya portakal suyuyla vodka içerim. Fakat evde oturup da karı koca sofra kuralım da içelim dememişizdir. Evdeysem tek başıma içki içmem. Televizyonun insanları, aileyi evde tutması da benim hoşuma gidiyor. Hem trafiği hafifletiyoruz hem benzin yakmayı azaltıyoruz. Evet, enerji tüketiyoruz evde ama ben bu renkli cama karşı çok sevgiyle bakan insanım. Mektep çağlarına belki o gençliğin icablarından sigara içip de sigarayı çorabın içinde saklamak, hocadan kaçırmak, sorulduğu zaman içmiyorum demek gibi saf yalanlar söylemiş olabilirim. Dinimize göre günah sayılan işler yapmış olabilirim. Bunlar özellikle herhangi bir sebeple mezarlığa gittiğimde aklıma gelir. Ama birini kandırmak amacıyla yalan söylememeye itina gösteriyorum. Hiç söylemedim demiyorum, itina gösteriyorum diyorum. Randevulara çok dikkat edilmesini isterim. Bu sebeple randevu saatinden 10 dakika önce gideceğim yerde olurum. Bundan da bir şey kaybetmedim. Başkasının da benim randevuma dikkat etmesini isterim. Bu olmazsa sinirlenirim. Bana gelen insan tolerans hudutları dışında gecikmiş ise o daha odama girmeden kararımı verir, o adamın işine negatif bakmaya başlarım. Dinlerken de bu hükümle dinlerim. Trafik sıkışı da geç kaldım, affedersin derler. Trafiğin sıkışabileceğini dikkate alıp ona göre kendini düzenlemek gerekir. Genelinde defterimde 6-7 aylık randevularım var. Benim ana patronum randevu defterimdir. Ona çok dikkat ederim. Çok çalışan için vakit yetmiyor, işi olmayan için de vakit geçmiyor. Sakıp Sabancı olmayı pek ayrıcalıklı bir şey saymıyorum. Allah'ın verdiğini yiyoruz, içiyoruz. Fazla yersek şişmanlarız. Çok şükür bir arabaya biniyoruz. Bazen çeşitli nedenlerle büyük arabaya binmem gerekiyor. İzmit'e, Çerkezköy'e gidiyoruz. Bindiğim araba ne markadır, süspansiyonu nasıldır, çekiş hızı nedir bilmem. Gözümün gördüğü yok ki, işimle meşgulümdür. Arabaya binersin, yersin, içersin, gezersin, bir elbise giyersin, 15 ceketi üst üste koyup giyemezsin. Emirgan'daki gibi büyük bir evde oturursun. Bu ev babamdan kalmıştır. Gelen var, giden var. Bir küçük apartmanda oturuyor olmakla burada oturmak arasında büyük bir fark görmüyorum. Şu avize şahane filan diyemiyorum. Kafam onunla meşgul değil. Yalnız frene basmama rağmen kendimde tutturamadığım bir şey var. İşe fazla dalmışsındır. Burada fren tutmuyor. Kafam gır gır gır gece gündüz çalışıyor. Babam 59 yaşında vefat etti. Diyorum ki ben de 70 yaşıma geldim. Bu kafayı gece gündüz durmadan işitirsem bir yerde toslar. Maalesef buna engel olamıyorum. Kazanmak için dersem yanlış söylerim. Allah'a şükür ihtiyaç çizgisini geçmişim. Ayda 1 milyon eksik kazansam, fazla kazansam yaşamımı değiştirmez. Ben olduğum gibi görünmeye ve göründüğüm gibi olmaya itina gösteririm. Mesela bir tek şeyi saklamak ihtiyacını duymadım. Tahsilliyim, kültürlüyüm, filan mektebi, filan üniversiteyi bitirdim demedim. Lise 2'den ayrıldım, iyi talebe değildim. Pamuk işçisi Hacı Ömer'in oğluyum, gerçek bu. Bunun saklanacak, aşağılanacak yeri var hesabında olmadığım gibi, aksine bunu iftihar edilecek bir gerçek kabul ettim. Asilzade aileyim, geçmişim, geçmişim şudur gibi hesapları bir yana bırakmak lazım. Bütün insanların tabiatında belli oranlarda gösteriş sevme vardır. Ama herkeste bu oran değişiktir. Benim gösterişi sevme oranım anlıyorum ki az değil. Gösterişi severim. Açık olmakta fayda var. Mektep filan bir şey yaptığımızda Türk ananelerine göre fazla gösterişli isim yazma doğru düşmeyebilir. Lakin o ananeleri günün koşulları icabına adapte etmek gerek. Toplum oluşuyor, bir yandan insanlar diyor ki, zengin cebinden başka hesabı olmayan kimse yalnız kazanma düşünür. Hatta bunu düşünürken eğri büğrü işleri otomatik yapar. Doğru değil. Büyükelçimiz Melih Esenber'in bana Tokyo'da verdiği nasihati hatırlıyorum. Mektep yapacaksın, üstüne yazacaksın, Sabancı Mektebi diye. O yazı sadece gösterişi amaçlamakta. Bir davetiye çıkarma niteliğinde. O tarafının ağır bastığını kabul edeceksin. Mesajın 70 milyon insandan milyonda bir kişiye ulaşsa yılda 70 okulu yapılır demişti. Ben bunu içime sindirmişim. Sabancı okullarını, Sabancı hastanelerini kardeşlerimle el ele verip gerçekleştirdiğimde uygulamışımdır. Bunu bilmeyen propaganda gösteriş için yapıyorsun diyebilir. Yanımda genellikle nakit para taşımam, sigara almam, bir yerde ineyim de bir gazoz içeyim gibi cep harçlığına ihtiyacım yok. Berbere gideceğim zaman para alır giderim. Kefil olmayı prensip itibariyle katiyen kabul etmemişimdir. Kaç liraya kefil olmamı istiyorsun? Ben sana o parayı vereyim, sen bana bir senet ver, vadesinde benim paramı getir. İşi illa yapmak istiyorsam ve durum da el veriyorsa öyle yaparım. Başkasını senedine imza atmamışımdır. Çünkü babam demiştir ki, başkasını senedine imzayı atarsan ödeyip ödemeyeceği belli olmaz. Yakışıksız bir zamanda vadesi gelir, hesabın dışı bir ödemeyle karşılaşır zor duruma düşersin. Kimseye kefil olmam. Bütün kardeşlerim bu prensibe uyar. Yardım etmek gerekiyorsa al parayı arkadaş. Para taşımama alışkanlığım sonucu bir iki defa parasız da yakalandım. Köprünün üstüne parasız kaldığımda üzüntü ve telaşımı unutamam. Genelinde gençliğimde küçük çapta poker oynardım. Daha evvelki dönemlerde 66 pişti filan da oynardık. Şimdilerde Peker Sandallı diye bir dişçi arkadaşım var. Bilger Duruman diye bir müteahhit arkadaş, Hasan Güleşçi ve ben. Dördümüz 15 günde bir poker oynarız. Biz pokeri %10'la oynarız. Yani oyun bittiği zaman %10 üzerinden hesaplaşırız. Önümüze çıkaracağımız para 20 bin lirayla tahditlidir. Bunun anlamı sonuçta kazancı, kaybı 2 milyon liradır. Bu birbirimizden almaktan çok eğlenmeyi amaçlamaktadır. Bu oyunun bir talihsiz noktası var, beni rahatsız eder. 4 oyuncudan kazanan 2 kişi, kaybeden 2 kişi var. Peker ve Bilger kaybeden, Hasan ile ben kazananım. Onun için Peker Sandallıcı'ya, Allah senin hastalarına kolaylık versin, pazartesi günü gelenlerin dişini herhalde kökünden çıkarıyorsundur. Sağlamı çürüğü, bize verdiğini geri almak için diye takılıyoruz. Biraz denge olmalı. 3 defa ben kazanırsam 2 defa da o kazansın. Daha zevkli olur. Kardeşlerim birbirine ilk ismini söylemez. Büyüklerine ağabeyim, küçüklerine de kardeşim diye hitap eder. Bu yüreğe sindirilmiş, bundan birlik beraberlik ruhu getirilmiş. Onun içindir ki Sabancı ailesinde ileriye gidişte ana muska budur. Bu Türkiye'de adapte edilirse her konuda daha çabuk daha iyi bir ülke oluruz. Ulusal kalkınmaya katkılarımız. Bizim nüfus kağıdımızın iç kapakları 3'er metrelik basma, kaput bezi, divitin tahsislerine ait muhtarlık mühürleriyle doludur. Çocukluğumuz limanlara dolu gelip boş giden yabancı gemileri seyretmekle geçti. Bugün ihraç mallarını taşıyacak vasıta bulamayanların şikayetlerini olağan karşılıyoruz. Avrupa ülkeleri tekstil ürünlerimizin rekabetini önlemek için değişik sınırlamalar getiriyor. Çok eskilerde değil, 1940'lı yıllarda babamız Hacı Ömer'in Adana'da bir Türk müteşebbis olarak pamuk yağı işleyen tesisine bir değirmen ilave etme teşebbüsü, o günün şartlarında ciddi bir sanayi atılımı olarak değerlendiriliyordu. Türkiye'de tekstil sanayi 1950'li yıllarda uyandı, 1960'lı yıllarda emekledi, 1970'li yıllarda serpildi, 1980'den sonra koşmaya başladı. Türkiye 1970'li yıllarda gelişmekte olan ülkeler için olağan sayılan klasik konular dışında sanayi tesisleri kurmaya başlamıştır. Kimya, lastik, plastik sanayileri gelişmekte olan ülkelerde kurulması ve gelişmesi olağan sayılan sanayi sektörlerinin başında gelir. Türkiye'de kimya sanayiinde kamuya ait kuruluşlar, lastik sanayiinde yabancı sermaye önderliğiyle meydana getirilen tesisler, petrokimya alanında gene kamu ve yabancı sermaye işbirliğiyle başlatılan teşebbüsler yanında, özel sektörün kendi gücüyle yatırıma yönelmesi ve üretimi gerçekleştirmesi 20-25 yıllık geçmişi olan bir konudur. Bu nedenle nerede bulunduğumuzu ve sahip olduğumuz kapasiteleri değerlendirirken, işe sıfırdan ve geç başlamamızın etkilerini göz ardı edemeyiz. Biz Sabancı topluluğu olarak bu topraklardan çıkan buğdayı, pamuğu, pamuğun tohumunu, ipliğini değerlendirecek sanayi tesisleri kurarken, dünyadaki teknolojik gelişmelere dikkate alarak insan yapısı, man-made iplik ve elyaf yapma kararı sonucu kimya sanayine girdik. Gelişmekte olan bir ülke olarak yurt dışından cipsi ithal edip cipsten polyester iplik çekecek bir sanayi kurmamız bile başarı sayılırken, biz konuya daha iddialı girdik. Geriye entegrasyonu daha başlangıçta hedef alarak DMT üretecek kimya kompleksini kurduk. İlk akla gelecek itiraz koruma duvarları arkasında iç pazar için kalitesiz ve paralı üretim tehlikesidir. Kuruluşunun 15. yılında Sasa üretiminin yarısından fazlasını ihraç edebilecek güce erişti. Hangi pazarda? İsimleriyle güçleriyle dev uluslararası firmaların parsellediği, dev alıcıların cirit attığı dünya pazarlarında. Sasa'nın malını satabilmesi dünya kalitesine, dünya fiyatına kimyasal bir üretim becerisine dayanmaktadır. 1970'li yılların başında Sabancı topluluğu olarak bir lastik fabrikası kurmaya teşebbüs ettiğimizde yabancılar bizi iyi niyetle uyardılar. Lastik işi çok ileri teknoloji isteyen sizin yapamayacağınız bir sanayi türüdür. Siz bildiğinizi yapın, iplik yapın, un yapın, bunları daha kolay ihraç edersiniz dediler. Biz tamamı Türk sermayesiyle Türkiye'nin en büyük lastik fabrikasını kurduk, çalıştırdık. Sadece lastik fabrikasını kurmakla kalmadık, hemen geriye entegrasyon arayışına girdik. Yanına lastiğin ana girdisi olan kordu yapacak tesisi inşa ettik. Bugün Avrupa'nın sayılı kort yapımcılarından biri olan bu tesis sadece Lassa'nın değil, Türkiye'deki tüm lastik fabrikalarının girdiği ihtiyacını karşıladıktan sonra Avrupa'ya, Asya'ya, Yakın Doğu'ya, Rusya ve Çin'e mal satıyor. Üretiminin yarıya yakın kısmını ihraç edebiliyor. Kortsa'nın ürettiği malı kullananlar dünyanın tanınmış dev lastik üreticileridir. Kortsa'nın ürettiği malın rakipleri dünyanın sayılı dev firmalarıdır. Kortsa'nın ürettiği malın kalitesi kötü ise lastik kötü olur, can güvenliği kalmaz. Bunun için çok hassas tetkiklerle kabul görür, fiyatı önemlidir. Bugün Kortsa Türkiye'nin talebini karşılamak dışında ihracatta da başarılı ise bu Kortsa'nın değil Türk sanayinin başarısıdır. Sasa, İnsa, Kortsa, Lassa, Pilsa, Plassa kısa sürede sanayinin bu önemli sektöründe aldığımız yolun kilometre taşlarıdır. Daha işin sonuna gelmemedik. Öğrenimimiz tamamlanmadı. Ama öğrenme yolunda ağır faturalar ödesek de epey şeyi belledik. Bundan sonra daha başarılı olmamamız için sebep yoktur. Her şeyden önce ülkemizin sulh ve sükun içinde olması şarttır. Güçlü hükümetlere, istikrarlı ekonomi politikalarına ihtiyacımız var. Türk ulusu kalkınmak istemektedir. Büyük Atatürk muasır medeniyet seviyesine ulaşma konusunda bizi bilinçlendirmiştir. Türk ulusu ekonomik, sosyal, politik alanlarda Atatürk'ün çizdiği yolda hızlı gelişme çabasını sürdürmektedir. Kalkınmak, gelişmek önce bir kararlılık, daha sonra bilinçli, becerili yönetim ve kaynak sorunudur. Türk ulusunun daha iyiye ulaşma arayışı, altyapı zayıflığı ve kaynak yetersizliğine bağlı olarak devamlı darboğazlarla karşılaşmıştır. Bu darboğazlar fedakarlıklarla atlatılmış, işe sıfırdan başlayan Türkiye, ekonomik, sosyal ve politik alanda oldukça ileri bir çizgiye hem de kısa zamanda gelmiştir. Zorluklarla karşılaşıldığında, darboğazlara girildiğinde, nereden başlayıp nereye geldiğimizi, zor şartlara rağmen geçmiş dönemlerde sağladığımız gelişmeleri hatırlamakta yarar vardır.